Merhabalar, Genç Akıl'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki her pazar saat 21.30'da Instagram canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Bu akşamki yeni bölümümüzde antropolog, doktor, öğretim üyesi Mehmet Ali Sevgi hocamız bizlerle birlikte olacak. Hocamızla antropoloji bilimi ve İslam'ın antropolojiye bakışını konuşacağız. Hocamıza hemen yayın daveti gönderiyorum. Evet, gönderdim. Hocamız da katıldı zaten yayına. Tekrar bir bakalım. Tekrar bir istek gönderdim. Galiba bir problem oldu ama. Evet, hocamız katılamıyor. Niye katılamıyor anlamadım. Tekrar bir davet gönderelim. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sesim geliyor mu acaba?
Evet, ben alıyorum. İzleyicilerimiz de alıyorsa yavaştan başlayabiliriz hocam. Yorumlara
Tamamdır.
yazarlarsa sevinirim.
Bilgisayarımdan bağlanamadım
Hı
nedense.
hı.
Telefonumdan bağlanmak zorunda kaldım. O yüzden biraz böyle yakınım, kusura bakmasın.
Hı. Yok, ben gayet iyi görüyorum hocam sizi. Sesiniz de iyi geliyor. Hocam
Tamam.
nasılsınız?
Bir sıkıntı yoksa başlayabiliriz o zaman.
Evet, sesimi alıyor musunuz hocam? Nasılsınız?
Alıyorum, şu anda alıyorum. Sesini gayet iyi alıyorum.
Hocam, kendinizi de isterseniz tanıtarak başlayalım
Evet.
yayına. Çünkü yani Genç Akıl'da sürekli yayın yapan hocalarımız var ama ilk defa hem bu konuyu konuşuyoruz hem de sizi ilk kez konuk ettik. Buyurun hocam.
Evet, önce davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ya burada olmak benim için çok güzel. Genç mimarlarla beraber olmak. Mesleğimiz gereği sürekli gençlerle beraberiz ama böyle bir Instagram şeyinde, platformunda burada olmak benim için bir yenilik, bir güzellik. Teşekkür ediyorum o yüzden.
Rica
İsmim
ederiz.
Mehmet Ali Sevgi. Antropoloğum. Eğitimimi aslında biraz sosyal bilimlerin her alanından dokunarak antropolog olmuş birisiyim. Önce Marmara İngilizce öğretmenliği bitirdim. Daha sonra Almanya'da tarih ve edebiyat okudum. Daha sonra kültürel çalışmalarda yüksek lisans yaptım yine Almanya'da. Ve en sonunda Almanya'da yine antropolojiden doktora yaparak yurda dönüş yaptık. 8 sene civarında Almanya'da kaldım. Yani öğrenim hayatımın en azından lisans ve yüksek lisans ve üniversite hayatımın büyük bir çoğunluğu Almanya'da geçti diyebilirim. Ama Türkiye'den de yolumuz geçti lisans açısından. Açıkçası ben antropolojiyle yüksek lisansta tanıştım. Ne olduğunu biliyordum fakat böyle kapsayıcı bir bilim olduğunu ve sosyal bilimlerin her alanına nüfuz edebileceğini yüksek lisansta öğrendim ve kariyerimi o noktada devam ettirmeyi tercih ettim. Ve daha çok Almanya'da göç çalışarak doktoramı tamamladıktan sonra şimdi yine çeşitli kültürel grupları incelemeye devam ediyorum. Şu anda Iğdır'da yaşıyorum. Iğdır biraz kozmopolit, kültürel anlamda kozmopolit bir şehir. Nüfusun yarısı Kürt, yarısı Azeri. Ve Azeriler de Caferi. Dolayısıyla burası benim için biraz bir antropolog olarak çok güzel bir yer.
Bir çalışma
Hatta
alanı diyorsun.
Alman, evet, Almanya'da hocama Iğdır'a gideceğimi söylediğimde nerede olduğunu sordu. Ben de anlattım işte bir tarafında Ermenistan var, bir tarafında Azerbaycan var, işte Gürcistan var, işte yarısı Kürt, yarısı Azeri deyince kadın o cennete düşmüşsün diye bir tepki vermişti. O da antropolog olunca ilgi çekici bir etnik yapıya sahip Iğdır. Burada olmaktan şu anda mutluyum ama önümüzdeki zamanlarda nerede oluruz bilemiyorum ama şu anda buradayız. Akademik çalışmalarımıza burada devam ediyoruz. Din sosyolojisi bölümündeyim. Sosyoloji ve antropoloji derslerine giriyorum daha çok. Böyle. Ondan
Evet.
sonra şimdi kamera birazcık yakından çekince o kadar yaşımız da ortaya çıktı ama henüz yolun başındayım diyebilirim yani. Ben kendimi bildiklerime göre ayarlamıştım. Biraz daha uzaktan böyle daha genç gösteririm diye düşünüyordum ama kamera böyle
Buradaki problem
yaklaşınca
değil. Sadece
yaşımız ortaya çıktı.
yayında çok küçük bir sorun oluyor. İnternetten
Hı
kaynaklı
hı.
muhtemelen. Onun
O
dışında herhangi
zaman
bir şey
ben
yok.
kendi telefonumun
Siz
internetine
yayın.
geçeyim, olur mu?
Eğer yayından düşmezseniz olur hocam. Olursa da ben tekrar sizi alabilirim yayına. Evet. Mehmet hocamız muhtemelen düşecek ama. Evet, bu yayını tekrar oluyor. Hocam
Evet,
biraz şey.
telefonumun internetinden bağlandım. Sanırım şu anda bir sıkıntı yaşamayız.
Evet hocam şu an gayet iyi.
Evet.
Hocam biz de sizinle bu yayını yapacak olduğumuz için mutluyuz. Tabii konumuz da biraz ilginç. Birçok kişinin ne olduğunu da bilmediği bir konu aslında antropoloji bilimi. Ben ilk olarak antropoloji nedir sorusuna cevabınızı merak ediyorum hocam.
Antropoloji nedir? Şimdi antropoloji aslında en yalın haliyle kelime kökenleri itibariyle de insan bilimi. Antropoloji insanı inceliyor. İnsana dair ne varsa antropolojinin konusu içerisine giriyor. Aslına bakarsanız insanların başka insanların hayatlarını merak etmesiyle başlamış bir bilim diyebiliriz. Dolayısıyla oldukça eski bir bilim aslında. Tabii teorik çerçevesi işte bir bilim olarak kabul edilmesi Avrupa tarafından o daha sonraki yakın zamanlara tekabül ediyor. Fakat çok önceden beri insanlar seyahatlerle başka yerlere giderek diğer insanlar hakkında bilgi toplamayı seviyorlar. Aslına bakarsanız birazcık da bu merak insan olmanın da bir gereği. Dolayısıyla antropoloji aslında bir bilim olarak var olmadan önce de vardı zaten. Peki ne yapıyor antropologlar? Aslına bakarsanız antropologların en temel amacı toplumu ve kültürü incelemek. İnsan kültür dediğimiz şeyi inceliyordu antropologlar. İnsanlar işte insanların adetlerini, geleneklerini, göreneklerini, dinlerini, her şeyini antropolojinin çalışma sahası içerisinde bulabiliriz. Bu yönüyle de aslında kapsayıcı bir bilim dalı. Mesela sosyoloji antropolojinin alt dalı olarak düşünebiliriz sosyolojiyi. Antropoloji sosyolojinin de daha geniş çerçevesinde duran, biraz daha üstte duran şey olarak demiyorum, hiyerarşik olarak demiyorum ama kapsayıcılık açısından antropoloji de sosyolojiyi de içine alan bir bilim dalı. Ve böyle olunca antropologlar neredeyse aklınıza gelenle beraber ve ortak çalışmak durumundalar. Çünkü mesela biyolojik antropoloji var. Bunlar fizik ilmiyle, kimya ilmiyle beraber fosilleri inceliyorlar. Dolayısıyla burada bir diğer bir bilim dallarıyla beraber çalışmak zorundalar. İşte sosyal antropoloji var. Direkt sosyolojiyle iç içe geçmiş durumda. Kültürel antropoloji işte yine birçok bilim dalıyla mesela edebiyatla iç içe geçmiş durumda. Bu şekilde kapsayıcı bir alan antropoloji. Birçok kişinin Türkiye'de antropolojinin ne olduğunu bilmemesi veya ne olduğuyla ilgili kafalarda soru işareti olmasının sebebi Türkiye'de antropolojinin çok gelişmemiş olması, en azından üniversite bölümü olarak. Elbette ki çok kıymetli antropologlar var, çok iyi çalışmalar yapılmış fakat bölüm olarak çok az bölüm var. Ve çok az öğrenci var. Antropoloji okuyan insan sayısı çok az. Sosyolojiye nazaran mesela. Bu yüzden birazcık bilinmiyor. Ama konuşmanın ilerleyen saatlerinde aslında bilinmesi gerektiğini ve ne kadar önemli olduğunu belki konuşabiliriz.
Hocam güzel bir giriş oldu. Antropolojiyi de yani bilmeyenler için böyle kısa bir özet de oldu. Peki hocam burada şunu merak ediyorum. Antropolojinin tarihçesinden bahsetsek neler söylersiniz?
Biliyorsunuz neredeyse bütün bilim dallarının tarihçesini, miladını, takvim başlangıcını Batı belirliyor. Çünkü bu oyun onların oyunu ve biz akademide onların kurallarına göre oynuyoruz. Bu ayrı bir tartışma konusu. Oraya şimdilik girmiyorum. Dolayısıyla antropoloji, bugünkü anladığımız antropoloji, akademideki antropoloji, üniversitelerdeki antropoloji, aslına bakarsanız sömürgecilik tarihiyle beraber başlayan bir şey. Bazı antropologlara göre sömürgecilikle beraber başladığı için antropoloji ölü doğmuştur. Neden? Çünkü direkt kötücül bir izlenimle başlamıştır. Kötü bir bilim olarak başlamıştır dünyanın geri kalanı için. Neden sömürgecilikle beraber başlamış? Sömürgecilikle beraber diğer uygarlıklara, diğer kültürlere, diğer kavimlere, diğer topluluklara ilgi artıyor. Ve askeri fetihlerle beraber buralara böyle maceraperest ruhlar da katılıyor. Gerçekten bilim sahikiyle oralarda ne oluyor, ne bitiyor diye gidenler de katılıyor. Seyyahlar burada çok büyük bir öneme haiz. Ve tabii ki de misyonerler. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Mesela bir ülke, bir coğrafi bölge sömürgeleştirilmesi için önce o bölge coğrafi bölgenin tanınması lazım. Oranın dinamikleri nasıl işliyor diye. Bu tarz ilk antropologlar diyeyim, buralara gidiyorlar ve buranın yerel halkı hakkında adetleri, kültürleri, gelenekleri, görenekleri artık aklınıza ne geliyorsa hakkında bilgiler topluyorlar. Ve bu bilgiler ilk aslında günümüz Batı tarafından bunlar ilk antropolojik bulgular olarak kabul ediliyor. Ve antropoloji aslında dünyanın geri kalanı için, Batı'nın dışındaki geri kalanı için kötü bir bilim olarak başlamış oluyor. Çünkü sömürgecilik tarihiyle bir hareket ediyor. Özellikle işte Hindistan, Afrika, Güney Amerika ve hatta Kuzey Amerika, bugünkü Amerika, bu antropolojik çalışmalarla çok daha kolay zapt-ü rapt altına alınabiliyor. Antropoloji böyle başlıyor. Dolayısıyla antropolojinin bu kötü başlangıcı dünyanın diğer tarafında antropolojiye karşı bir mesafeli bir yaklaşımla karşılanıyor. Buradan şunu söyleyebiliriz. Günümüz antropolojisi Batı ile başladığı için de oyunun kurallarını her zamanki gibi yine Batı çiziyor. Bütün bu imajları yine Batı belirliyor. Doğu kötü, ilkel, yerel, Batı gelişmiş, modern. Aslına bakarsanız ilk antropologlar bunu yapıyor. Yani net bir şekilde bunu yapıyorlar. Modernin ne olduğunu, iyi olanın gelişmiş olanın ne olduğunu onlar belirliyor. Ve antropolojiyle beraber çok rahat kategorize ediliyorlar, sınıflandırılıyorlar, tasnife maruz kalıyorlar ve bu bilim o kadar gelişiyor ki Doğu da artık, bu Doğu'nun içinde İslam dünyasını da alabiliriz, kendisini Batı'nın tanıdığı gibi tanımaya başlıyor. Bu tanımlar içselleştiriliyor. Bugün mesela bizim birçok topluluk hakkındaki ön yargılarımızın inşası Batı tarafından yapılmıştır. Bu biraz iddialı bir cümle oldu ama belki bütün gerçeği, bütün hakikati tam anlamıyla ifade etmiyor bu ama söylemek istediğimize bir örnek olması açısından söylüyorum bunu. Bugün Batılı seyyahlarla başlayıp sömürgecilerle beraber devam edip yine bugünkü anladığımız manada antropologların oryantalist bakış açısıyla bir doğu inşa ediliyor. Bu doğu inşasında işte antropoloji neredeyse başrol oynuyor. Antropoloji sömürgecilikle başlıyor diyebiliriz. Fakat işin bir de diğer tarafı var. O da şu. Antropoloji ilmi hatta bugün Batı'nın çerçevesini çizdiği manasıyla Müslümanlar tarafından daha önce yapılmış bir iş. Bunların en önemli örneklerinden bir tanesi İbn Haldun. Bir yere gidip oranın şehri hakkında, oranın dinamikleri hakkında, işleyişi hakkında, adetleri, gelenekleri, görenekleri hakkında yazmış birisi. Ve bunu antropolojinin başlangıç tarihi olarak kabul ettiği yıllardan binlerce yıl önce yapmış bir isim. Tabii orada kalıyor. Müslümanlarla ilgili en büyük sıkıntımız da bu değil mi zaten? Yani hakikaten baktığımız zaman, Orta Çağ'daki Müslümanlığa baktığımız zaman bugünkü bilimleri başlatmışlar fakat orada kalmış. Hatta birçok kişi bunu söylemez belki ama Evliya Çelebi'yi bile bir antropolog olarak görebiliriz. Evliya Çelebi de şehir şehir gezip, diyar diyar gezip, notlar tutup, oradaki adetler, oradaki kültür, oradaki insan yapısı hakkında yazılar yazmıştır. Şimdi birçok insan Evliya Çelebi'yi birazcık hayalperest, abartmayı seven, mübalağa ehli olarak görse de Evliya Çelebi hakikaten bir antropolog gibi çalışmıştır. Onu da bunların arasında sayabiliriz. Dolayısıyla aslında eğer antropoloji başka topluluklar hakkında, onların kültürü hakkında, onların yaşam dinamikleri hakkında, onların toplum dinamikleri hakkında, adetleri, gelenekleri, görenekleri, ritüelleri, dinleri hakkında bilgi vermek ve bununla ilgili analiz yapmaksa Müslümanlar bunu Orta Çağ'da yapmış. O yüzden ama konuşmamın başında söylediğim gibi oyunun kurallarını Batı belirlediği için ve takvimleri de bir bilim için takvimleri ve köşe taşlarını yine Batı belirlediği için antropolojiye sömürgecilikle beraber başlamış diyebiliriz.
Hocam konuşmanızda da bahsettiniz. Bu Batı endeksli antropolojik çalışmalara Müslümanlar hangi antropolojik çalışmalarla cevap verebilir? Ben bunu merak ettim açıkçası konuşmanızda.
Evet, bu güzel bir soru. Öncelikle istersen bu soruna şöyle cevap verelim. Yani bir Müslüman antropolog olabilir mi? Yani bugünkü manada şimdi antropolojinin bu kötü tarihinden bahsettikten sonra bu soru yerinde bir soru. Madem böyle başlamış bir bilim dalı, peki bir Müslüman antropolog olabilir mi? Aslına bakarsanız antropolojiyi birazcık abartılı bir söylemle ama içerisinde hakikat payının da bulunduğunu dikkate alarak şunu söyleyebilirim. Aslına bakarsanız yaratılış amaçlarımızdan bir tanesi bu. Antropolojinin yapmak istediğini İslamiyet bize zaten emrediyor diyebiliriz. Ya emrediyor demeyeyim de en azından bize bu çerçeveyi çiziyor. Bu söylediğimi Kur'an'dan bir ayetle destekleyeyim. Mesela Hucurat suresinde yanlış hatırlamıyorsam 13. ayet olması lazım. Orada işte ey insanlar biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve sizi milletler ve kabilelere ayırdık. Tanışasınız diye. Burada zaten başkalarının tanımanın amacı kendimizi daha iyi tanımaya yardımcı olmaktır. Düsturuyla yola çıkarsak aslında Kur'an'ın bu söylediği bize evet antropoloji yapın. Başka insanları tanıyın. Başka kabileleri, başka milletleri tanıyın. Bunu direkt ayette söylüyor. Dolayısıyla bir Müslüman, evet, antropolog olabilir, hatta en iyisinden bile olabilir. En iyisi olmaya gerekli altyapısı da vardır dini açıdan bakarsak. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi ben bunu hani bilim, antropoloji ilmi batı paradigması ile ilerliyor derken ben bunu hem bir eleştiri açısından söylüyorum hem de bir gerçeğin altını çizmek için söylüyorum. Bu gerçeği kabul etmek durumundayız. Çünkü teorik çerçevesi çok net bir şekilde çizilmiş birçok alan, birçok sosyal bilimde olduğu gibi antropolojinin. Dolayısıyla Müslümanlar da bu teorik çerçeveyi alıp kendi dünya görüşü, kendi bakış açısı, kendi idealleriyle cem edip çok güzel, çok güzel antropoloji çalışmalara imza atabilirler. Ve şunu da söylemeliyim, antropoloji çalışanın, araştırmacının çok özgür olduğu bir alandır esasen. Teorik çerçeve bellidir ama haddizatında şunu da belirtmek gerekiyor. Bir toplum, bir kültür, bir kültürü antropolog kendi gözüyle, kendi bakış açısıyla aktarır. Yani aslına bakarsanız öznel bir bilim dalıdır. Dolayısıyla bakış açısına, oryantalist bakış açısına cevap olarak kendi bakış açımızda antropolojik çalışmalar yapmalıyız. Mesela işte az önce örneği verdim. Iğdır'daki Caferiler meselesi değil mi? Şimdi bunu Amerikalı bir antropoloğun gelip Iğdır'da Caferilere araştırmasıyla işte bir Müslümanın gelip Iğdır'da Caferiler araştırması arasında çok ciddi farklar olacaktır. Ama öyle bir hale gelmiş ki dünya Müslümanlar hep araştırma konusu olarak çalışmalarda yer alıyorlar. Yani hiçbir zaman o araştırma ya biz araştırılan değil, araştıran konumuna yükselmemiz gerekiyor Müslümanlar olarak. Şimdi sömürgecilik tarihine baktığımız zaman işte bütün Arap dünyası neredeyse sömürülmüş. Hindistan Müslümanları sömürülmüş. Afganistan'ı söylemeye bile gerek yok. Dolayısıyla buralardaki Müslümanlar hep araştırma öznesi, hep araştırma konusu olarak Batılılar tarafından akademik manada sömürülmüş. Antropolojik manada sömürülmüş. Biz Müslümanlar olarak bu oyunun diğer tarafına geçmemiz gerekiyor ki ya kardeşim işte Tunus'taki Müslümanları inceleyecekse en iyi yine bir Müslüman inceler. Müslüman antropolog inceler. Çünkü bir Batılının bakış açısıyla bir Müslüman antropoloğun bakış açısı arasında çok ciddi farklar olacaktır. Bizde eksik olan biraz bu. Yani kendimi şöyle daha biraz daha net bir şekilde ifade edecek olursam, antropolojiyi, başka insanları tanımayı hem Kur'an bize söylüyor, tanımamız gerektiğini hem Kur'an bize söylüyor, hem de içinde bulunduğumuz akademik ortam, bilimsel dünyada da bizi çağırıyor aslına bakarsanız bu alan. Çok ciddi ihtiyaç var. İstersen bu ihtiyacın neden olduğunu biraz açayım.
Tabii
Neden
ki buyurun.
Müslüman antropologlara ihtiyaç var? Şimdi şu anda işte bilişim çağındayız. Modern olan, güzel olan, doğru olan hep Batı'dan çıkıyor. Burada çok ciddi bir hani şey karşıtlığı da Batı karşıtlığı olarak da algılanmasın bu söylediklerim. Fakat işin gerçeği bu. Giydiğimiz kıyafetlere, yediğimiz yemeklere, izlediğimiz filmlere, her şeye kadar Batıcıl bir dünyada yaşıyoruz. Bu direkt Batı'nın hem ekonomik hem de kültürel hegemonyasıyla alakalı bir şey tabii ki. Çerçeveyi onlar çiziyor. Bize iyi olanı, doğru olanın ne olduğunu onlar dikte ediyor. Ve bu antropoloji ilminin az önce söylediğim sömürgecilik tarihiyle de çok ilintili bir şey. Burada Edward Said'den de bahsetmek gerekiyor. Edward Said, Orientalizm kitabında, Şarkiyatçılık, Orientalizm ikisi de söylenebilir kitabında. Aslına bakarsanız bu sömürgecilik tarihinde Batı'nın yaptığını ifşa ediyor. Bu imajların, Batı'nın bu imajlarının sömürgecilikle beraber, kolonyal geçmişle beraber Doğu'ya dikte edildiğini söylüyor. Bugün ilkel dediğimizde aklımıza ne geliyor? İşte Afrika'dakiler, işte Müslüman dünyadaki şeyler, geri kalmış, ilkel vesaire. Bunun elbette ki doğruluk payı var. İslam dünyasının şu anda içinde bulunduğu duruma baktığımızda da bunu görebiliyoruz zaten. İşte adaletsizlikler, işte diktatörlükler, işte kadın haklarındaki sıkıntılar vesaire vesaire, birçok durumda bunu görebiliyoruz. Şimdi dünyanın gözü hep Afganistan'da neler yapılıyor, neler yapıyorlar vesaire diye. Çünkü Batı diyor ki işte Afganistan'dakiler ideal Müslüman. Bakın işte bunlar Müslüman. Bakalım ne yapacaklar. Ve işte Taliban'ın yaptığı her şey sonuçta direkt İslamiyet'le beraber okunuyor şu anda. İşte kız çocuklarını okula göndermiyorlar. İşte bir yasak geldi. Tekrar kaldırdılar galiba. Tam emin değilim. Bir yasak geldi. Bu direkt İslamiyet'le özdeşleştirildi. İşte diyorlar ki kadınlarımız fazla sokaklarda dolaşmasın. Askerlerimiz onlarla nasıl konuşulacağını, onlara nasıl davranacağını bilmiyor. Öğrenene kadar pek ortalıkta gözükmeyin. Yani yani bu şimdi böyle bir İslam imajı, böyle bir İslam dünyası topluluğu var şu anda Batı'da. Dolayısıyla bize çok büyük işler düşüyor. Özellikle antropoloji bilimine çok büyük işler düşüyor. Biz hem şimdi ideal İslam toplumu diyeceğim. Bu da çok tartışmalı bir konu. İdeal İslam toplumu nedir? Yani bunun tartışmasını da Müslümanlar uzun zamandır yapıyor. İdeal İslam toplumu olarak işte asr-ı saadet gösteriliyor. Peygamberin hayatta yaşadığı dönem. Öyle midir acaba? O da tartışmalı bir konu. Çünkü daha işte toplum dinamiklerinin tam oturmadığı bir çağ, ciddi ciddi toplumsal dinamiklerin sıkıntılı olduğu bir çağ. Önce bizim Müslümanlar olarak ideal toplum tanımını çok ciddi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu yerde dursun. İdeal toplum. Diğer taraftan Müslümanların durumu var karşımızda. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz Müslümanlar olarak. Neredeyse tüm İslam topluluklarında siyasi, ekonomik sıkıntılar çok ciddi şekilde baş göstermiş durumda. İşte İsmail'cim, bu antropoloji tam da bunu yapacak. Antropoloji toplumu inceleyerek, ya bizdeki sorun ne? Neyi yanlış yapıyoruz? Bizim hangi dinamiklerimiz bizi bu hale soktu?
Sorunu bilmezsek çözüme de gidemeyiz. Değil mi?
Aynen öyle. Ve bunu yapacak da yine bunu yapacaklar da yine Müslümanlar. Yine Müslüman antropologlar, Müslüman sosyologlar, Müslüman bilim adamları yapması gerekiyor bunu. Çünkü hakikaten bir Müslüman toplumdaki şöyle düşünelim, biz Türkiye olarak mesela adetlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz, kültürlerimiz olarak şu anda ülkeyi atıyorum tamamen, Yemen'den farklıyız. Evet. Yemen'den uzağız yani. Adetlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz, her şeyimiz Yemen'den farklı. Ama bir Türk Müslüman veya Türk veya Müslüman bir antropoloğun Yemen'i incelemesi ile bir Alman veya İngiliz antropoloğun Yemen'i incelemesi arasında çok ciddi farklar olacaktır. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla bizim bu boşlukları doldurmamız gerekiyor. Bizim topraklarımızda bir şey incelenecekse en iyi biz incelememiz gerekiyor. Ve bizden duyması gerekiyor insanlar o toplumun dinamiklerinin çerçevesini, ne olduğunu bizden duyması gerekiyor insanlar. Antropoloji birazcık bunun için var. Ben hayatımdan örnek vereyim. Ben Almanya'da Türk göçünü çalıştım ve antropolojik bir çalışma yaptım. Sahaya indim, işte yüzlerce röportajlar yaptım, Türklerle görüştüm, göçmenlerle görüştüm. Ve bu sayede yola çıkmadım, bu sebeple yola çıkmadım ama ben de kendim Almanya'da bir Türk göçmeni olduğum için mesela hiç kimsenin nüfus edemediği alanlara girdim. İşte kimsenin sormaya cesaret edemeyeceği soruları sordum. Çünkü görüştüğüm kişiler hep beni kendilerinden bildiler. Çünkü onların neler yaşamış olabileceğini ben anlıyordum ve ona göre sorular sordum. Dolayısıyla mülakatlarımda bir Alman antropoloğun yakalayamayacağı samimiyeti, içtenliği yakaladım. Ve çok rahat her ortama girdim. İşte ne bileyim atıyorum şu anda cemevine girdim, camiye girdim, ondan sonra işte muzır derneklere girdim. Her yere girdim yani. Sonuçta beni de bir göçmen, işte Türkiye'den gelmiş bir göçmen olarak algıladıkları için çok rahat içlerine aldılar. Biraz bu, işte bunu şey yapabiliriz. Şimdi bir tane antropolojik çalışma var, bir İngiliz antropolog tarafından. İşte Fas'a gidiyor, oradaki yerli halklarla çalışmalar yapıyor kadınlar için. İşte onlar hep kapılarının önünde oturup dedikodu yapan, başkaları hakkında konuşan insanlardır diyor. Bunu yapan da kadın antropolog. Ve sonra çalışmanın sonunda ortaya çıkıyor ki aslında hiç kadınlarla doğru dürüst mülakat yapamamış. Kadınlar hiç konuşmamış onunla. Şeye giremiyor. Bunu kendi kitabında da söylüyor zaten. Çok fazla giremediğini. Çok fazla giremeyince yüzeysel tespitlerle şeylerle yapıyor. Hakikaten böyle olabilir mi yani? Fas'taki işte kadınlar kapıların önünde oturup sadece dedikodu yapan insanlar mıdır? Bunların sosyal dinamiklerde hiç mi yeri yoktur? Aile hayatında nasıldır? Nelerdir? Falan diye. Ama bir Müslüman gitse mesela, bir Müslüman kadın antropolog gitse oraya, çok rahat aralarını alacaklardır. Çok rahat onlarla samimi şeylerde bulunabilecektir, mülakatlarda bulunabilecektir. Ve Fas'taki kadınlar hakkında bir Müslüman kadın antropolog, bir İngiliz kadın antropologdan çok daha şeyler söyleyebilecektir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Batı'dan gelmiş birisi olarak birazcık fazla Batı karşıtı konuştum ama yani zaten doktora tezimde de bana en büyük eleştirilerden biri buydu. Fazla cesaretli olduğum, işte Almanya iç siyasetine çok fazla dokunduğum konusunda eleştiriler gelmişti. Ama yani ben birazcık, ya insan üzülüyor. Yani şu anda Müslüman dünyanın bir şey, antropolojik bağlamda objeleştirilmesine üzülüyor insan. Eğer bizimle ilgili bir şey anlatılacaksa yine biz en iyi şey, onlar anlatmasın demiyorum tabii ki, mutlaka anlatacaklar. Ama bizim de bir şeyler söylememiz gerekiyor. Şükür ki son yıllarda bu şey oldu, birazcık arttı. Yerel antropologlar kendi insanları hakkında bir şeyler yazmaya başladılar. Zaten böylece antropolojinin ilginçtir ki Müslüman antropologlar ortaya çıktıkça antropolojinin bu hegemonyası, bilim dünyasındaki hegemonyası yavaş yavaş kırılmaya başladı. Antropoloji güç kaybetmeye başladı. Çünkü ortaya çıkış sebebi motivasyonu ortadan kalktı. Ve Müslüman antropologlar Müslüman ülkeler hakkında yazmaya başlayınca Batılı antropologların yazdıkları yavan kaldı. İçeriden direkt yazmalar. Ama şimdi neler yapılabilir? Şunu söyleyip bu faslı kapatayım. Neden yapmalıyız peki? Neden incelemeliyiz biz bunları? İşte şu anda hem kendimizi anlamamız için, yani eğer sorunun ne olduğunu anlamamız için önce kendimizi anlamamız lazım. Biz kimiz? Neyiz? Biz neye iman ediyoruz? Neye tapıyoruz? Neyi kendimize kutsal kabul etmişiz? İşte sıkıntılar nerede? İşte dinin içine kültür ne kadar girmiş? İşte birçok İslam şeyinde kültürel şeyler din olarak algılanıyor. Bunun ortaya çıkaracak en güçlü bilim dallarından bir tanesi antropoloji. İlahiyatla beraber belki. Ama antropoloji bunun sebeplerine girecektir. Yani neden bu insanlar işte ağaca çaput bağlamayı kutsal addediyor? Nereden çıkmış bu? Bugün Anadolu'nun birçok yerinde hala insanlar gidip ağaca bez bağlayıp dualar ediyorlar. Bu neden çıkmış yani? Ondan sonra işte kadın erkek ilişkileri yöreden yöreye değişiyor. Güya din aynı. Bakıyorsunuz Ege'de Kadının toplumsal hayattaki rolü farklı. İşte atıyorum İç Anadolu'da farklı, Karadeniz'de farklı, Akdeniz'de farklı, Doğu Anadolu'da farklı, farklı, farklı. Neden? Bu neden oluyor? Kültür ne kadar dini manipüle ediyor veya din kültürü manipüle ediyor mu karşılıklı? Bunların cevabını biz yine antropoloji çalışmalarla bulabileceğiz. Eğer biz hakiki manada din nedir, nasıl yaşanmalıdır, ideal olanı da yine antropoloji çalışmalarla bulacağız. Çünkü antropoloji bize çalıştığımız yerlerdeki sıkıntıları ortaya çıkaracaktır. Bunu direkt antropolog yapmayacaktır belki ama çalışma en nihayetinde ortaya konduğunda bunlar ortaya çıkacaktır. Ya antropoloğun amacı elbette ki gidip bir toplumdaki sıkıntıları ortaya çıkarmak değildir. Antropolog bir resim çizer. O çerçeveyi çizer. Ama bu çalışmalar arttıkça bizdeki sıkıntılı dinamikler de ortaya çıkacaktır. Mutlaka benimle hemfikir olmayanlar olabilir elbette ama İslam dünyasındaki sıkıntıların bir takımı da büyük bir çoğunluğu da bu sosyal dinamiklerden kaynaklanıyor. Bu ayrı bir tartışma konusu tabii.
Hocam siz bunlardan bahsederken şey aklıma geldi. Tabii bu antropoloji çalışmalara örnek vermek de güzel olabilir. Yani dini topluluklar üzerinde yapılan ne gibi antropoloji çalışmalar var? Bu son dönemde de olabilir mesela. Yani ciddi ne tür çalışmalar var?
Evet, güzel bir soru. Şimdi düşünüyorum. Şimdi öncelikle Malinowski diye meşhur bir antropolog var. Bu bir adaya gidiyor ve o adadaki yerel halk hakkında şeyler yapıyor. Araştırmalar yapıyor. Ve oradaki dini inceliyor ve dinin içerisinde bakıyor ki büyücüler var. Büyücüler toplumda çok önemli bir yer tutuyor orada. Ve şey bu arada Malinowski aslında şey olarak köken olarak Polonyalı. Fakat Amerika'da ölüyor. Amerikan üniversitelerinde de çok çalışıyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda doğuyor yani. Ülke olmayınca artık şu anda bugünkü Polonya diyebiliriz ona. Ve gidip şeylerde çalışıyor işte. Bu adada çalışıyor ve orada mesela oradaki büyücüler, ritüeller hakkında bilgi topluyor. Ve diyor ki Malinowski bir işlevselci, fonksiyonalist, her şeyin toplumda bir amacı olduğuna inanan birisi. Ve en sonunda şuna bakıyor. Diyor ki bu büyüler, işte büyücüler vesaire toplumda çok önemli bir yer ediniyorlar. Bunlar toplumdaki birlikteliği sağlayan, insanlara teselli veren unsurlar olarak bir sonuca varıyor. Mesela bu en antropoloji ilminde ilk okutulan kişilerden bir tanesi Malinowski. Başka hangi örneği verebiliriz? Mesela özellikle Hindistan'daki sömürgecilik tarihinde Hindistan'daki dinler hakkında da çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Oradaki kast sistemi var biliyorsunuz Hindistan'da. Onunla ilgili araştırmalar yapılıyor. Budizm hakkında, Hinduizm hakkında birçok araştırmalar yapılıyor. Ve bu araştırmalar neticesinde insanların tabiri caizse zayıf karınları tespit ediliyor. Ve İngilizler ona göre orayı sömürgeleştiriyorlar. Bunlar önemli. Sonra yine Amerika'daki siyahi Müslümanlar hakkında birçok antropolojik çalışma var. Türkiye'de Aleviler hakkında çok ciddi antropolojik çalışmalar var. Aleviler hem yabancı antropologların hem yerli antropologların çok ciddi ilgisini çekmiş bir topluluk. Yine onlarla ilgili birçok araştırma var. Şerif Mardin'in hakeza dini Türkiye'deki dini cemaatlerle ilgili çalışmaları var. Şerif Mardin de bizzat bir antropolog gibi sahaya iniyor. Dini cemaatlerin arasında karışıyor. Onlardan biri gibi yaşıyor bir müddet.
Türkiye bu konuda zengin bir yer aslında.
Zengin. Cemaatler konusunda zengin. Dini gruplar açısından çok zengin bir ülke. Son zamanlarda birazcık tehlikeli bir alan olarak görülse de normalde çok fazla incelenmiş, araştırılmış bir konu. Ve hakikaten de incelenmesi gereken bir konu. insanlar neden cemaatlere, fraksiyonlara, gruplara bölünme ihtiyacı hissediyor din içerisinde. Bunlar da sosyolojik olarak, antropolojik olarak açıklanmaya muhtaç şeyler, açıklanmış şeyler. Hala da birçok soru cevabını bekliyor. Ama mesela hala birçok yerdeki dini grupların incelenmesi Batılılar tarafından yapıldığı için genç antropolog adaylarına şunu söyleyebilirim. Batılılar için araştırılacak toplum, kültür, din tükenmiş olabilir. Biz Müslümanlar için tükenmedi, yeni başlıyor. Çünkü şarkının bir de bizim tarafından söylenmesi gerekiyor.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın oldu. Verdiğiniz örnekler daha keza öyle. Yayının başında Mehmet Er Hocam bir şeyden bahsetmiştiniz. Yani bu sosyoloji tabii konunun akışı açısından biraz farklı bir soru olacak ama ben hani yine boş kalmasın diye size sormak istedim onu. Hı hı. Sosyoloji antropolojinin bir alt dalı olarak nitelediniz. Hocam buradaki ana farklar neler yani? Onu merak ediyorum. Yani antropoloji ve sosyoloji arasındaki ana farklar neler?
Ya bu zor bir soru. Çok sorulan bir soru hem de zor bir soru. Aslına bakarsanız sosyolojinin konusu neyse antropolojinin de o sosyolojinin konularının hepsini antropoloji muhteva eder.
Yani ama kalmasın diye aslında bunu.
Evet, ama çok net bir ayrım yapacak olursak sosyoloji tamamen toplumla ilgilenir. Toplumun dinamikleriyle ilgilenir. Ve o birazcık toplumsal değerlendirir. Yani içinde yaşadığımız dünyayı. Antropoloji ise birazcık daha detayına iner. Çok daha detayına iner. Mesela antropoloji bir insanın işte kot giyen gençler arasında inceleme yapar antropoloji. Girer, gençlerle konuşur vesaire vesaire. Sosyoloji ise birazcık daha böyle neyin moda olduğuyla ilgili ilgilenir. Birazcık daha teorik bir teorik bir düzlemdedir. Ve şunu da söylemeliyim. Antropoloji o kadar geniş ki kendi içerisinde birçok alana ayrılıyor. Ve Batı'da bu alanlar için lisans bölümleri oluyor. Yani işte sosyal antropoloji, kültürel antropoloji. Bunların hepsi sosyolojinin içerisinde neredeyse ayrı ayrı bölümler. Burada İsmail ben bir şey söylemeyi unuttum, onu da bahsedeyim. Türkiye'de antropoloji peki ne durumda derken aslında baştan birazcık ondan bahsetmem lazım. Hı. Türkiye'de modern manada antropoloji Cumhuriyet'le beraber birazcık kıpırdıyor. Fakat şöyle bir şey oluyor. Şimdi imparatorluk bakiyesi, imparatorluktan kalmış bir yeni bir devlet kuruluyor Türkiye Cumhuriyeti ve bu bir ulus devlet. Daha önce olmamış bir şey. Osmanlı İmparatorluğu çok uluslu bir imparatorluk. Ama Cumhuriyet kuruluyor ve bu Türk milliyetçiliği ön plana çıkıyor. Ve antropologlara deniyor ki, ya bu Türk nedir? Bir araştırın. Yani bize bir çerçeve çizin. Türk insanı kimdir? Bunun net bir şekilde bir çerçevesini çizelim. Tabii o zaman şöyle düşünmek lazım. Dünyanın her yeri böyle. Herkeste bir milliyetçilik, bir millet, bir üstün ırk teması alıp başını gidiyor. Zaten çok kısa bir süre sonra Hitler başa geliyor. Hikayenin gerisi malum. Türkiye de bu rüzgardan nasibini almış ve maalesef ilk antropologlar birazcık bunu yapıyor. Anadolu'ya gidip kafatası ölçüyorlar mesela. Köy köy gezip insanların kafataslarını ölçüyorlar. İşte bilinen burunlarını.
Şey hocam, bu bayağı bilinen yaygın bir şey.
Yani. Evet. Kafataslarını ölçüyorlar ki ortalama vasati bir Türk nedir? Standart bir Türk kimdir? Bunu ortaya çıkarmak için. Direkt bir çerçeve çizmek için. Dolayısıyla tabii sonraki yıllarda bu çalışmalar çok ciddi manada eleştiriliyor. Irkçı ve faşizan tutumlarından dolayı. Tabii bu o insanların içinde bulundukları zamanla çok alakalı bir şey. Dünyadaki o zaman baskın olan siyasetle de çok alakalı bir şey. Biraz olayları kesinlikle bunu hoş gördüğüm için söylemiyorum. Biraz içinde bulunan durum dünya böyle yani. Dünya böyle diyerek o yapılanları tabii ki tasdik ettiğimi söylemiyorum ama birazcık olay da bu. İlk antropologlar öyle yapıyorlar. Bununla ilgili doktora tezleri yazıyorlar. Köy köy dolaşıp hakiki Türk kimdir vesaire. Mesela o sırada Osmanlı İmparatorluğu zamanında hor görülmüş, pek de makbul olmayan Yörükler ciddi manada hakiki Türk olarak ön plana çıkıyor vesaire. Dağlardan gezip işte gerçek Türk'ün kafatası nasıl olmalı falan bunları falan araştırıyor. Günümüzde tabii ki Hacettepe'de çok ciddi bir kültürel çalışmalar alanı var. Onlar çok iyi çalışıyorlar. Güzel çalışmalar yapıyorlar. Fakat yine de hala Türkiye'de gelişmeye ve büyümeye namzet bir alan.
Hocam bir de yayının girişinde kendi çalışmalarınızdan bahsettiniz. Şu anda Caferiler üzerine bir çalışmanız varmış. Tabii ben bunu da hocam adı geçmişken sormak istiyorum. Yani ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Ya henüz yeni başladım. Yeni yeni mülakatlar yapıyorum. Henüz daha 2 tane mülakat gerçekleştirdim. Çünkü şehirde de yeniyim. Şimdi bir antropolog bir yere geldiği zaman önce kritik kişilerle tanışmayı bilmesi lazım. Kendisini sahada rahat rahat dolaştıracak kritik isimleri tanıması gerekiyor. Biraz ben o süreçteyim. Iğdır'ı yeni yeni tanıyorum, toplumu yeni yeni tanıyorum, dinamikleri yeni yeni tanıyorum. İşte bazen ara sokaklara giriyorum, kayboluyorum. İşte diyorlar burası Kürt mahallesi, başka bir yere gidiyorum diyor. İşte oralarda fazla dolaşma, orası bilmem ne mahallesi. İşte bir yere giriyorum, işte burada Caferiler ağırlıkta olur. İşte mesela bir Caferi'yle geçen hafta konuşma imkanı buldum. O mesela dedi ki ya Caferilik bir kimlik değildir dedi. Ya, bir mezheptir. İşte ben Türk'üm. Bizim kültürümüz belli dedi. Mesela ben böyle bir cevap beklemiyordum. Bu cevap benim ilgimi çekti. Daha sonra başka birisiyle görüştüm. O Caferiliğin bir kimlik olduğunu söyledi bana. Şimdi sahada bunlarla karşılaşılıyor ve bu iyi bir şey. Bu çeşitlilik, farklı farklı şeyler duymak insanı heyecanlandırıyor ve daha da zorluyor açıkçası. Şimdi bu sefer bu işte Caferilik bir kimlik değildir diyen toplumun neresine düşüyor? Neyi temsil ediyor? Caferiliktir bir kimliktir diyen ise kimleri temsil ediyor ve neye binaen bunları söylüyor? İşte bunlar hep mülakatlar gerçekleştikçe, sahaya indikçe, insanlarla konuştukça ortaya çıkacak durumlar. Şu anda heyecanlıyım. Böyle her seferinde bir kişi beni başka bir kişiye götürüyor. İşte etrafa haberci kuşları gönderdim. Telefonlar geliyor. İşte şurada şöyle birisi var. Zaten bu iş böyle olur. Şurada şöyle birisi var. Görüşmek istersen ilginç birisi. Şu vazifede ve bilmem ne arası, bilmem ne topluluğunda aktif. İşte gidiyorum. İşte mesela 2 gün önce bir müzeye gittim. Birisi doğduğu evi müze yapmış. Çok da çok güzeldi. İşte etraftaki insanların atadan dededen kalma eşyalarını toplamış evinde. Onları sergiliyor. Adama dedim siz bir antropologsunuz. Tabii antropoloğun ne olduğunu bilmiyor. O kişisel meraktan yapmış bunu. Direkt yaptığı direkt bir kültür çalışması ve antropolojik bir çalışma. Ya büyük bir hayranlıkla, büyük bir zevkle gezdim evini. Ve bana çok ilginç şeyler anlattı. Her nesneyle ilgili, buradaki kültürle ilgili birçok şey anlattı. Ve mesela bununla ilgili çalışmanın çok az olduğunu gördüm. Var, güzel çalışmalar var buradaki Caferlerle ilgili ama yine eksik. İnşallah bize iyi bir çalışma yapmak nasip olur. Belki ileride de bu çalışmanın sonuçlarını paylaşacağımız bir yayın yaparız. Anlatırız arkadaşlara neler bulduğumuzu, neler
Ya
anlattığımızı.
hocam çok seviniriz biz de. Hocam yavaş yavaş yayının sonuna geliyoruz. Yayının içeriğinde antropoloji biliminden bahsettik, tarihçesinden bahsettik, Kur'an'ın yani İslam'ın antropolojiye olan teşvikinden bahsettik. Son olarak şunu sormak istiyorum hocam. Antropoloji bilimi çalışmanın avantajları ve dezavantajları sizce nelerdir?
Evet, avantajları ve dezavantajları. Aslında avantajları aynı zamanda dezavantajları da olabilir. Şöyle ki, antropoloji ilmi size çok büyük bir ufuk kazandırıyor. Başka yerlerde sizin hayatınızdan farklı, sizin inandıklarınızdan farklı bambaşka insanlar olduğunu görüyorsunuz. Ve onların da bir hayatı olduğunu, onların da bir dünyası olduğunu direkt aynel yakin görüyorsunuz ve bunları tecrübe ediyorsunuz. Bu çok insanın bu sarsıcı bir şey. Yani şöyle söyleyeyim size. Bir yerlerde bir hayatın başka hayatların olduğunu ve sizin inandıklarınıza inanmayan, sizin inandıklarınızdan farklı düşünen bir insanların olduğunu bilmek ayrı bir şey. Yaşamak, bunlara sorular sormak ve bizzatihi bunları tecrübe etmek çok farklı bir şey. Bu insanı kökünden değiştiren bir durum. Ve çok şöyle söyleyeyim. Hayatla ilgili, dünya ile ilgili keskin çizgileriniz yavaş yavaş silinmeye başlıyor. Antropolojinin derinlerine indikçe. Bu bir avantaj mıdır? Tartışılır. Çünkü bu meşakkatli ve yorucu bir zihin dünyası. İnsanoğlu kendisini her zaman için kendisini ötekilerle birlikte tanımlamaya alışkın bir varlık. Ötekiler bizim kendimizi tanımlamamızda çok kritik bir öneme haiz. Bu hep böyle olmuştur. Ötekilere baktıkça kendimizi daha net tanımlarız. Ötekilere baktıkça kendimizi, sınırlarımızı daha net çizeriz. Antropolojiye girdikçe bu sınırlar yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Ve bu iyi bir şey, evet. İnsanın bakış açısı değişiyor, dünyaya bakış açısı değişiyor vesaire vesaire, ama bir taraftan da sıkıntılı bir süreç sizi beraberinde getiriyor. Farkındalık, bilmek her zaman bazı yüklerini de beraberinde getiriyor. Fakat burada insanın kendisinin ne olduğunu, kim olduğunu bilirse bu farklılıklar size hoş gelmeye başlıyor. Bu sınırların silinmesi sizin için o kadar da önemli olmuyor. Yani siz eğer kendinizi bir Müslüman olarak tarif ediyorsanız, İşte bir abd olarak, bir kul olarak tarif ediyorsanız, o yüzden dünya bir vatan oluyor ve bu sınırların silinmesi sizin işinizi kolaylaştırıyor. Bu sınırların silinmesi yani şöyle söyleyeyim, bir kul olarak külli bir bakış açısı kazanmanızı kolaylaştırıyor. Yani yeryüzü vatanım, her yer Allah'ın yarattığı topraklar. Ben buralarda gezinen, öğrenen, bilmeye çalışan bir seyyahım. Antropoloji size bunu kazandırıyor. O yüzden zevkli bir bilim dalıdır, zordur. Ama kendi kimliğinizle beraber yola çıkarsanız size çok şey kazandırır.
Hocam, antropoloji çalışmak isteyenlere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Hemen onu da alalım.
Evet, işte o birazcık sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı, Türkiye'de çok ciddi bir antropoloji bölümü sıkıntısı var. Bir sürü bölüm açılıyor, her şey açılıyor. Ben sürekli bakıyorum, antropoloji hiç açılmıyor. Yani her yerde değişik bölümler patlaması oldu. Ama asıl olaya yön vermesi gereken antropoloji ilmi gerekli şeyi görmüyor. Bu konuda üzücü bir durum. Antropoloji çalışmak isteyen gençler herhangi bir sosyal bilimden mezun olduktan sonra bu tarih olabilir, bu sosyoloji olabilir, bu edebiyat olabilir. Yüksek lisansında antropolojik çalışmalar, antropolojiye yönelebilirler. Kültürel çalışmalardan yapabilirler, antropolojiden yapabilirler. Yine edebiyattan yine yüksek lisans yapabilirler. Çünkü edebiyat çok ciddi bir şekilde antropolojik menba kaynıyor yani. Ve daha sonra antropolojiden doktora yapabilirler. Veya kültürel çalışmalardan doktora yapabilirler. Ben antropoloji okumak isteyen gençlere kendilerini sosyal bilimlerin birçok alanında geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Bu kolay bir şey değil. En azından bakış açısı açısından bir antropolog biraz tarih bilmeli, edebiyat bilmeli, sosyoloji zaten bilmeli. O yüzden belki de çok revaç görmemesinin sebebi de birazcık da bu olabilir. Ama hakiki manada bir iyi bir antropolog, hakiki manada bir entelektüeldir. Rönesans insanı gibi her şeyden biraz anlar ve biraz zor bir yoldur. Ama çok ciddi bir ihtiyaç olduğunu konuşmamda sürekli dile getirdim. Çok ciddi bir ihtiyaç var bizim dünyamızda, ülkemizde, kültürümüzde çok ciddi bir ihtiyaç var. Ve bu ihtiyaça binaen antropologların, genç arkadaşların antropoloji tercih etmesini çok isterim. Hatta bu konuda ciddi ciddi düşünenlere de benimle iletişime geçebilirler. Onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir yol haritası çizme bakımından. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Buradan da bunun duyurusunu yapmış olayım.
Mehmet Hocam çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok güzel bir yayın oldu. Bir antropologdan tabii antropolojiyi dinlemek bizim için zevkti. Yani ben de mesela antropolojiyle ilgili hep kulaktan dolma çok şey biliyordum. Ama bugün hakikaten güzel bir yayın oldu bizim için de. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Antropoloji ve antropolojinin din ilişkisi hakkında hocam. İnşallah gelecekte de program yaparız. Çünkü önemli de bir konu.
Evet.
Hem bizim genç akıl hesabımız için de güzel olur. Yine ağırlamak isteriz hocam sizi. Çok teşekkür ediyoruz.
Memnuniyetle davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zevkle konuştum. Her zaman, ne zaman çağırırsanız gelirim. Çok teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlara, herkese, bizi takip edenlere selamlarımı iletiyorum. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Çok selamlar.